Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altınoluk Dergisi'nin Nisan 2024 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak derginin Habibullah'ın izinde bölümünde yer alan muhterem Abdullah Sert Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hakk'a Vasıl Olmanın Yolu başlıklı yazıyı paylaşacağız. Alemlere rahmet olarak gönderilen Nebiler Serveri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliği diğer peygamberlerden farklı olarak bütün insanlığa şamildir. Görevlendirildiği bu büyük risaleti ifa edebilmesi için Rabbimiz kendisine daha özel lütuflarda bulunmuştur. Bu lütuflardan birisi de Cenab-ı Peygamber'in bizzat Cenab-ı Hak tarafından şerhi sadra yani gönül açılması ve genişlemesine mazhar olmasıdır. Biz senin için göğsünü açmadık mı? Ayeti, Zat-ı Risaletlerine özel bir hitabı ilahi ve iltifatı Rabbani'dir. Şerhi sadr hakkında tefsir kaynakları iki görüş bildirmişlerdir. Birinci görüş çocukluğunda ve peygamberliği sırasında veya İsra gecesinde cismani bir ameliyat suretinde göğsü yarılarak kalbinin çıkarılıp yıkanması ve yerine konduktan sonra iman ve hikmetle doldurulmuş olmasıdır. İkincisi ise şerhi sadrdan maksat neticesi marifet ve itaat olandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara ve cinlere peygamber olarak gönderilince insanlar ve cinlerle uğraşmak önce zor gelmiş ve gönlü daralmıştı. Allah Teala ona öyle ayetler gösterdi ki bunlarla bütün o zorlukları aşma gücü ve imkanı buldu ve yüklenmiş olduğu her meşakkat, her şey gözünde küçüldü. Kalbinden o şekildeki bütün tasa ve düşünceleri çıkmış, ancak bir tek düşünce kalmıştı. Çoluk çocuğun nafakasını, sıkıntılarını dert etmez, insanlardan ve cinlerden gelen eziyetlere önem vermez olmuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gönül genişliğiyle müşriklerin ne tehditlerinden korkar ne de onların makamlarına ve mallarına meylederdi. Bu anlayış da şerhi sadr yani gönül genişliği, dünyanın değersizliğini ve ahiretin değerini bilmekten ibarettir. Yüce Rabbimiz, Allah her kimi hidayete erdirmek isterse onun gönlünü İslam'a açar. Her kimi de sapıklığa düşürmek isterse onun da kalbini daraltıp sıkıştırır buyuruyor. Ashab-ı kiram radiyallahu anhum ecmain efendilerimiz bu ayet-i kerime ile ilgili olarak "Ey Allah'ın Resulü, göz açılır mı?" diye sorduklarında Efendimiz "Evet" buyurdular. "Bunun alameti nedir?" diye sorduklarındaysa Nebiler Sultanı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. "Aldanma yurdundan uzaklaşmak, ebediyet yurduna yönelmek ve gelmeden önce ölüm için hazırlanmaktır. Yani göğsün açılması Allah'ın vaat ve tehdidine samimiyetle iman, insanın dünyadan uzaklaşması, ahirete rağbet etmesi ve ölüme hazırlanmasıdır." Resulullah Efendimizin sinesi bütün önemli şeylere açık bir sineydi. Telaş etmez, şaşırmaz, sıkıntı ve ferah hallerinin ikisinde de gönlü rahat bulunur, yükümlü olduğu görevini eda ile meşgul olurdu. Serveri Asfiya Efendimiz bu en büyük ilahi lütfa mazhariyetle risalet vazifesini en kamil manada ifa ederken, o tecellinin dış dünyaya yansıyan yönüyle sonsuz bir tevazu ve mahviyet ahlakı üzere yaşardı. Toplumda herkes o gönülde kendine bir yer bulabiliyordu. Ebu Musa radıyallahu anh Habibi Kibriya Efendimiz'i tavsif ederken, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yünden elbise giyer, koyununun altına oturup sütünü sağar, misafirleriyle ilgilenip onlara hizmet ve ikram ederdi." Bu tevazu ve hizmet ruhunun ümmetine de yansımasını isteyen rahmet peygamberi şöyle buyurmuşlardır. "Ümmetim eftali, ricalun gaybı, cennete işledikleri amellerle giremezler. Lakin Allah'ın rahmeti, gönüllerindeki cömertlik, selameti sadr, kalp genişliği ve temizliği ve bütün Müslümanlara karşı duydukları merhamet vesilesiyle girerler. En büyük ve özel ikramlar bizzat kendisine yapılan sevgililer sevgilisi Efendimizin, müminlerle ilişkisi de yine Rahman ve Rahim Rabbimiz tarafından bildiriliyor. Hakk'ın sevgili elçisi de bu ilahi ölçüler içinde bir hayat sürüyordu. Efendimiz fakir ve kimsesiz müminlerle beraber bulunur, onların tüm dertleriyle meşgul olurdu. Müşriklerin ileri gelenleri ise fakirlerle birlikte oturmaya tenezzül etmiyor, kendisiyle oturup konuşmaları için Efendimiz'den fakirlerin bulunmadığı hususi meclisler ayırmasını istiyorlardı. Onların Müslüman olmalarını çok arzulayan Resulullah Efendimiz, bir ara dile getirilen bu tür istekleri kabul etmeyi düşünmüştü. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, "Ey Nebi! Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte sabret. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş, işi hep aşırılık olmuş kimselere de boyun eğme." Ayeti kerimesiyle Habibinin nasıl bir yol izleyeceğini beyan buyurdu. Bu ayeti kerime inince, Nebiler Sultanı hemen kalkıp bu fakir sahabilerini aramaya koyuldu. Onları Mescid-i Nebevi'nin arka taraflarında Allah'ı zikrederlerken buldu. Bunun üzerine, "Canımı almadan önce ümmetinden bu insanlarla beraber bulunmaya sabretmemi emreden Allah'a hamdolsun. Artık hayatım da ölümüm de sizinle beraberdir." buyurdu. Alemlerin Rabbi, alemlere rahmet peygamberine, "Sana uyan müminlerle merhamet kanadını indir." buyuruyor. Bu ayeti celile, "Onlara yumuşak davran, beraberlik ve sohbete devam et, onlarda görülen bazı hataları görmezden gel, nahoş hallerine tahammül et, iyi ve güzel ahlakla davran, onların hepsine katlan, onlar sana vermese de sen ver. Eğer sana haksızlık ederlerse onları bağışla. Benim hakkımda kusur ederlerse onları affet. Onlar için mağfiret dile, tevazu ve şefkat sahibi ol. Şefkati kazan ve cömert ol." şeklinde tefsir ediliyor. Kanadını indirmek, inmek istediği zaman kuşun kanadını indirmesine benzetiliyor. Yakın ve uzak insanlarla beraberlik sırasında tevazu göstermek, yumuşak ve halim olmak tıpkı kuşların aşağı inerken kanatlarını indirerek yeryüzüyle buluşmasına benzer. Bu ilahi beyanlarla Allah Resulü'nün gönlü öyle bir genişlik ve merhametle doldu ki, cahiliye döneminde en ağır cümleleri işleyenler o gönle sığınıp hidayetle şereflenerek manen tedavi oldular. Çağlar içinde hep nebevi izleri takip eden Allah dostları da Hakk'a vasıl olmanın en önemli yolunu bu nebevi ahlak olarak benimsemişlerdir. Abdülkadir Geylani buyuruyorlar. "Ey ihvan-ı din! Biz Cenab-ı Hakk'a sadece gece ibadeti, gündüz oruçları, ilmi meşguliyette vasıl olmadık. Lakin Cenab-ı Hakk'a tevazu, kerem, seha ve selameti sadr, gönül ferahlığı ve selametiyle vasıl olduk. İnsanları Mevlasından ayıran dünya alakası ve nefistir. Dünyaya muhabbetten daha büyük perde yoktur. Kerem ve seha ile dünya alakası gider, tevazuyla da nefsin sultası gider. Selameti sadrla kalpten masiva zahil olur ve böylece kul Mevlasına vasıl olur. İnsanların maddi manevi büyük problemlerle boğuşup, probleminin çözüleceği yufka, şefkatli, merhametli bir sığınak aradığı zamanlarda bu nebevi ahlakı bir hayat ölçüsü haline getirebilen müminler, hem Hakk'ın rızasını kazanmış olacak hem de Nebiler Sultanı'nın sünnetini yaşama saadetini tadacaktır. Saadet, zatına olmaktır ümmet ya Resulallah. Seni inkar eden mecnundur ya Resulallah. Değerli dinleyenlerimiz, muhterem Abdullah Sert Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hakk'a Vasıl Olmanın Yolu başlıklı yazıyı paylaştık bu akşam Sesi Dergi'de ilk olarak. Ve şimdi de Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı Böyle Baba, Böyle Oğul başlıklı yazıyı paylaşacağız. Cafer bin Ebi Talip, Hazreti Ali'nin öz kardeşi olup ondan 14 yaş büyüktü. İslam'a ilk girenlerdendi. Mekke'de Müslümanlara müşriklerce yapılan işkenceler artınca, hanımı Esma ile Habeşistan'a hicret eden ikinci kafileye katıldı. Hazreti Peygamber tarafından bu kafileye başkan tayin edildi. Adil bir kral olan Necaşi, Müslümanlara iltica hakkı tanımış, onların huzur ve emniyetini sağlamıştı. Bundan rahatsız olan Mekke müşrikleri, heyet göndererek Necaşi'den Müslümanları iade etmesini istemişler, onların aleyhinde bir takım iddialarda bulunmuşlardı. Bunun üzerine Necaşi, Müslümanların sözcüsü olarak Cafer bin Ebi Talib'i huzuruna çağırmış ve kendilerini savunmasını istemişti. Cafer büyük bir cesaret ve maharetle savunma yapmış, en veciz şekilde İslam'ı ve müşriklerin tavrını şöyle dile getirmişti. Kral Hazretleri, biz cahil bir toplum idik, putlara tapar, leş yer, her türlü hayasızlığı yapar, akrabalık gözetmez, komşuluk nedir bilmezdik. Güçlü olanlar zayıf olanlarımızı ezerdi. Biz bu haldeyken Allah bize iffetinden, sadakatinden, güvenilirliğinden ve nesebinden asla şüphe etmediğimiz bir peygamber gönderdi. O peygamber bize Allah'a kulluğa, onu bir tanımaya ve sadece ona ibadet etmeye davet etti. Bize doğru sözlülüğü, emanete riayeti, akrabalığa ve iyi komşuluğa özen göstermemizi, haramlardan, kan dökmekten uzak durmamızı emretti. Bize her türlü kötülükten, yalancılıktan, yetim malı yemekten, iftiradan men etti. Sadece Allah'a ibadet etmemizi, ona hiçbir şeyi ortak koşmamamızı, namaz kılıp zekat vermemizi, oruç tutmamızı emretti. Biz de onu tasdik ettik. Ona inandık, Allah'tan getirdiği mesaja tabi olduk. Böylece sadece Allah'a kulluk ettik. Ona hiçbir şeyi ortak koşmadık. Bize haram kıldıklarını haram, helal kıldıklarını helal saydık. Bütün bunlardan ötürü kavmimiz bize düşman kesildi. Bize işkence etti. Allah'ı bırakıp tekrar putlara tapmaya zorladılar. Eski haramları işlememizi istediler. Bize bu şekilde baskı, işkence ve zulüm yapıp dinimizden döndürmeye zorladıklarında ülkemizi terk edip senin ülkene sığındık. Seni başkalarına tercih ettik. Yakınında olmayı arzuladık. Senin himayende asla haksızlığa uğramamayı umduk. Ey Kral Hazretleri! Daha sonra Kur'an-ı Kerim'den Meryem suresini okudu. Cafer'in sözlerinden çok etkilenen Necaşi, gözyaşı döktü ve daha sonra Müslüman oldu. Vefat ettiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de onun gıyabi cenaze namazını kıldı. Mektep, medrese görmemiş bir kimsenin bu seviyede bir savunma yapması, değme avukatların bile zor yapabileceği bir savunmaydı. Çünkü o, Hazreti Peygamber'in mektebinde yetişmişti. 6. Hicri senede yapılan Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra Hazreti Peygamber Necaşi'ye mektup göndererek ülkesinde bulunan Müslümanları Medine'ye göndermesini istedi. Necaşi de Müslümanlara tahsis ettiği bir gemiyle onları ülkelerine gönderdi. Bu gemiyle Arabistan'a dönen Cafer, beraberindeki muhacirlerle birlikte Hayber'de bulunan Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Hayber'de Cafer'i karşısında gören Efendimiz sevincini şu sözlerle ifade etti. Hangisine sevineceğimi bilmiyorum. Hayber'in fethine mi yoksa Cafer'in gelişine mi? Onu kucaklayıp alnından öptü. Hicri 8. yılda Suriye'ye gönderilen orduya Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd bin Harise'yi kumandan tayin etti. Eğer o şehit edilirse Cafer bin Ebi Talib'in, o da şehit edilirse Abdullah bin Revaha'nın orduya kumanda etmesini istedim. Bu üç komutan da şehit oldular. Cafer kahramanca düşman üzerine hücum etti. Hücum esnasında iki kolu da kesildi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Yüce Allah'ın Cafer'in kesilen iki kolu yerine iki kanat ihsan ettiğini ve onlarla cennette uçtuğunu haber vermiştir. Bu sebeple kendisine tayyar, uçan ve zülcenaheyn iki kanatlı lakapları verilmiştir. 40 yaşında şehit olan Cafer, hem Habeşistan'a hicret ettiği hem de Habeşistan dönüşü baba yurdu olan Mekke'ye değil de doğrudan Medine'ye gittiği için kendisine Zülhicreteyn, iki hicret sahibi, fakirleri daima gözettiğinden Ebul Mesakin, yoksulların babası denmişti. Hazreti Peygamber'den sonra en cömert kişi olduğu söylenir. Cafer bin Ebi Talib'in olduğu Abdullah'a gelince, o da babası gibi üstün meziyetlere sahipti. Habeşistan'da doğan ilk Müslüman çocuktur. Ailesiyle birlikte Medine'ye döndüklerinde 7 yaşındaydı. O yaşta Hazreti Peygamber'e biat etti. Mute Savaşı'nda babası şehit olunca Resulullah ona çok ilgi gösterdi. Efendimizin vefatında 10 yaşlarında bir gençti. Hazreti Ali'nin katili olan İbn-i Mülcem hakkındaki kısas hükmünü bizzat infaz etti. Abdullah bin Cafer cömertliğiyle de şöhret bulmuştu. Kendisi Bahrül Cud, cömertlik denizi, Kutbü Seha, cömertlik kutbu denirdi. Abdullah'ın cömertliği ile ilgili şöyle ilginç bir olay anlatılır. Sıcak bir günde bir kabilenin hurmalığına inmişti. Abdullah burada dinlenirken, hurmalıkta çalışan köleye yemek vakti 3 parça ekmek geldiğini gördü. Köle ekmeklerden birini ağzına götürmek üzereyken karşısına her haliyle çok aç olduğu belli olan bir köpek çıktı. Köle elindeki ekmeği köpeğe verdi. Köpek ekmeği derhal yedi. Ekmeğin ikinci parçasını da verdi. Köpek bunu da bir kere de sildi süpürdü. Köpeğin doymadığını fark eden köle üçüncü parçayı da köpeğin önüne koydu. Kalkıp yeniden işine dönmek üzereyken olup bitenleri uzaktan seyreden Abdullah köleye yaklaşıp sordu. "Ey köle, bugünkü yiyeceğin ne kadardı?" Köle utanarak cevap verdi. "İşte bu üç parça ekmekti." Bu sefer Cafer, "O halde kendine neden hiçbir şey bırakmadın?" deyince köle, "Baktım ki hayvan çok aç, onu aç vaziyette bırakmak istemedim." dedi. Cafer, "Peki şimdi sen ne yiyeceksin? Ekmeğin hepsini köpeğe verdin." deyince köle, "Oruç tutacağım." cevabını verdi. Bunun üzerine Abdullah bin Cafer, köleden efendisinin evinin nerede olduğunu sordu. Sonra da gidip adamdan bu hurmalığı orada çalışan köpeğe ekmeğin tamamını veren köleyle birlikte satın aldı. Bilahare hurmalığa geldi. Köleye burasını sahibinden satın aldığını söyledi ve "Seni azat ediyorum, bu hurmalığı da sana hediye ediyorum." dedi. Cömertliğiyle meşhur olan Abdullah bin Cafer, kendisinden daha cömert birisini tanıyıp tanımadığı sorulduğunda o bu olayı anlattı ve kölenin kendinden daha cömert olduğunu söyledi. Dediler ki, "Ama o köle topu topu köpeğe 3 parça ekmek vermiş, sense koskoca bir hurmalığı bağışladın. Üstelik köleyi de azat ettin." Bunun üzerine Abdullah şu müthiş cevabı verdi. "Ama o sahip olduğu şeyin tamamını verdi. Kendine yiyecek bir şey bırakmadı. Bense sahip olduklarımın bir kısmını verdim." Bu ibretli olayın bilhassa yeni nesillere aktarılması gerek. Paylaşmayı unutan, vahşi kapitalizmin, ruhsuz materyalizmin buğulu atmosferinde, egoizmin zindanında adeta mahkum hayatı yaşayan, dünyayı kendinden ibaret gören insanların insani duygularını yeşertmek için böyle tabloların daima sergilenmesi gerek. Gönle, vicdana hitap eden bu tablolara en azından Picasso'nun tabloları kadar değer vermek gerekir. Bir esasa dayanmayan, sadece insanların temiz duygularını, merhamet hislerini tahrik etmek ve sömürüye alet etmek için uydurulan abartılı hikaye ve menkıbeleri asla tasvip etmeyiz. Fakat istismar ve soyma duygusundan uzak, sadece insani duyguları yeşertmeye yönelik makul ve fiilen vaki ilginç olayların hatırlanmasında ve hatırlatılmasında sayısız faydalar vardır. Bunlar gönüllerin gıdasıdır. Semiren bedenlerden ziyade sevgi ve merhamet dolu gönüllere muhtaçız. Değerli dinleyenlerimiz, Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı Böyle Baba, Böyle Oğul başlıklı yazıyı paylaştık Sesi Dergi'de son olarak. Evet, Altınoluk Dergisi'nin Nisan 2024 sayısından paylaştık bu yazılarımızı. Kaçırdığınız programlarımızı ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet adresinden erkamradyo.com'dan arşiv bölümünde Sesli Dergi'den bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz. Bu akşamlık da bizden bu kadar. Geceniz hayırlı olsun. Hoşça kalın.